Ayrım 33.
Sayfa 341. Maliye eski nazırı Selanikli Cavit Bey idam edildikten sonra bir diğer Selanikli, Doktor Nazım hapishane müdürünün odasına getirildi. Mahkeme kararı okundu, titriyordu. Sehpaya götürüldü. Doktor Nazım'ın boynuna ipi geçiren diğer üç idamı da gerçekleştiren Selanikli Cellat Ali'ydi. İp boynuna geçirildiğinde son sözlerini söyledi. Efendiler, bu meselede katiyen alakam ve kusurum yoktur. Masumum. Dipnot. Doktor Nazım Selanikli Cavit Bey, Yenibahçeli Nail ve Filibeli Hilmi Bey ölüm cezalarını yerine getirilmesinin ardından hemen o gece cezaevinin avlusuna gömüldüler. 1950'li yılların başında Cavit Bey'in eşi Aliye Hanım'ın girişimi ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın verdiği emir üzerine asılan bu dört iddiatçının kemikleri cezaevi avlusundan alınıp Ankara Asri Mezarlığı'na gömüldü. Kitabın hazırlık aşamasında avukat Emrah Cengiz mezarların yerini bulmak amacıyla Ankara Asri Mezarlığı'nda araştırma yaptı. Ancak mezarların hangi ada ve parselde olduğunun bilinmediği ortaya çıktı. Bir dönemin önemli bu dört isminin mezarı kaybolmuştu. Doktor Tevfik Rüştü'nün zor günleri. Doktor Nazım'ın idam bilgisi Paris'e ulaştığında Evliyazade Refik Efendi haberi kızı Beriya'dan sakladı. İzmir'e dönene kadar Evliyazade Naciye Hanım Beriya'ya Doktor Nazım imzasıyla mektuplar gönderdi. Mektupları bazen de Berrin yazıyordu. Ama bir gün Beriya gerçeği öğrenecek ve bir daha onunla diyalog kurmak mümkün olmayacaktı. Beriya kendi hayatına çekilecekti sessizce. Refik Efendi başta olmak üzere Evliyazadeler Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü'nün idamı önlemek için gerekli çabayı göstermediğini düşünüyorlardı. Aslında Doktor Tevfik Rüştü de Doktor Nazım'ın idam edileceğini hiç tahmin etmemişti. Bu nedenle Mustafa Kemal nezdinde pek girişimlerde bulunmamıştı. Sadece bacanağının idam edildiğini öğrendiğinde hışımla girdiği Mustafa Kemal'in yanından sinirleri yatışmış bir şekilde çıkmıştı. Mustafa Kemal bacanağının neden asıldığını soran Doktor Tevfik Rüştü'ye "Asmak zorundaydım yoksa onlar seni ve beni asacaklardı." demişti. Orhan Tahsin, Yeni Asır 1978. Peki Doktor Nazım suçlu muydu? Hüseyin Cahit Yalçın Siyasal Anılar adlı kitabında Doktor Nazım'ın suçlu olup olmadığı konusundaki düşüncelerini bir temele dayandırıyor. Doktor Nazım vardı ki özgürlük ülküsündeki hizmet ve özverilerinden ötürü arkadaşlarının saygı ve güvenini tam olarak kazanmış olmakla birlikte son yıllarda belki de yaşının ilerlemiş olmasından ötürü biraz fazla konuşur, çevresine de çevresindekilere de dikkat etmez bir hal almıştı. Ortada bir suikast hazırlığı varsa bunu yapanlar maddece bu işte hiç yararı dokunamayacak olan Doktor Nazım'a ihtiyatsızlığından ve boş boğazlığından ötürü böyle dehşetli bir sırrı haber vermezlerdi. 2000 sayfa 383. Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast, Fadi Rıfkı Atay Çankaya adlı kitaplarında Doktor Nazım'ın suçsuz olduğunu yazıyorlar. İzmir suikastına Atatürk'e kurulan pusu adlı kitabında ayrıntılarıyla inceleyen yazar Osman Selim Kocahanoğlu'na Doktor Nazım'ın suçlu olup olmadığı konusundaki fikrini sordum. Doktor Nazım'ın bu suikastın dışında olmadığını düşünüyorum dedi. İttihat ve Terakki'nin kuruluşundan itibaren her suikastinden haberi olan Doktor Nazım'ın iddiatçı fedailerinin son suikast girişiminden haberi yok muydu? Kuşkusuz Cavit Bey'in evinde toplantı yapmak, çalışma programları hazırlamak, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı perde arkasından yönetmek suç sayılamaz. Ancak şurası da bir gerçek ki suikast fikri ev toplantılarındaki kışkırtmalar sonucu doğmuştu. İddiatçıları tekrar bir hükümet darbesiyle iktidara taşıma fikri, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılınca asıl amaç haline gelmişti. Ancak 1913 Baba Ali baskınını tekrarlama girişimi bu kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sonuç, Doktor Nazım'ın idamı Evliyazade ailesinin karşılaştığı ilk idamdı. Ancak son olmayacaktı. 16. Bölüm 2 Eylül 1928 İzmir. Ve uzaklarda gizlenir karşıyaka, yaprakların gölgesinde. İlkbahar kendinden geçer, uykuya dalar neşe. Gustav Sirilli. Evliyazade'nin evinde bambaşka bir heyecan yaşanıyordu. O gün karşıyakadaki konakta düğün vardı. Evliyazade Naciye Hanım'ın kızı Fatma Berrin, Hacı Ali Paşa Zade'nin oğlu Ali Adnan'la yani Menderes evleniyordu. Evliyazade'nin yeni damadı Ali Adnan ile Fatma Berrin birbirlerini çok eskiden tanıyorlardı. Ali Adnan gençliğinde Karşıyaka'da bisiklete binerken bir küçük kız hep onun yanında koşardı. Örgülü saçları olmasa bir erkek çocuğu andıran Fatma Berrin, Ali Adnan'ın "yanımda koşma, dikkatimi dağıtıyorsun" demesini aldırmazdı bile. Ali Adnan sinirlenip Fatma Berri'nin örgülü saçlarından çekerek onu ağlattığı olurdu. Ali Adnan ile Fatma Berri'nin bisiklet maceraları yıllar öncesinde kalmıştı. Her ikisi de kavgalarını çoktan unutmuştu. Ali Adnan'ın Karşıyaka'da en yakın arkadaşı Hamdi Fuat'tı, Dülger. Hamdi Fuat bir süre önce Berri'nin ablası Güzin ile evlenmişti. Ali Adnan ile Fatma Berri'nin evlenmesine kim aracı olmuştu? İki ihtimal var. Birincisi Hamdi Fuat'ın aracılık yapması. İkincisi ise daha güçlü olasılık. Ali Adnan'ın dayısı Refik'in kızı Mesude birkaç yıl önce Evliyazade'lere gelin gitmişti. Mesude Evliyazade Refik Efendi'nin oğlu Nejat'la evlenmişti. Ayrıca Mesude'nin üvey annesi Feriye Hanım ile Evliyazade Naciye Hanım yakın görüşüyorlardı. Feriye Hanım tıpkı Naciye Hanım gibi faal bir kadındı. Örneğin 1921'in Kasım ayında İzmir'deki tutsakların yaşam koşullarını düzeltmek için İzmirli Türk kadınların girişimiyle kurulan yardım komisyonunda aktif olarak görev almıştı. Bu tür sosyal faaliyetlerde sık sık yan yana geliyorlardı. Gerek Mesude gerekse Feriye Hanım 29 yaşına gelmiş Ali Adnan'ı evlendirmek için çok çaba sarf ediyorlar ama Ali Adnan'ı bir türlü ikna edemiyorlardı. Evlendirilmek istemelerinin bir nedeni aile soyunun devamıydı. Dündar akıl hastasıydı, Sami Fransa'ya gitmişti, tek erkek Adnan'dı. Çakırbeyli çiftliğinde yaşanan bir olay Ali Adnan'ın görüşünü değiştirecekti. Bir yıl önce Çakırbeyli çiftliğinde bir cinayet işlendi. Cinayet nedeni Ali Adnan'dı. Budaklı Osman çiftliğin eski kahyalarından biriydi, bu nedenle Budaklı ailesi çiftlikte yaşıyordu. Ayşe bu ailenin henüz gelişme çağındaki kızlarından biriydi. Bir gün Budaklıların en küçük oğlu Mehmet, kız kardeşi Ayşe'yi çiftliğin beyi Ali Adnan'ın konağından çıkarken gördü ve kardeşini iki kurşunla öldürdü. Ali Adnan'ı da öldürmek istedi. O yıllarda çiftlikte Ali Adnan'la birlikte yaşayan Ethem Menderes devreye girdi ve olayları yatıştırdı. Ali Adnan bitkindi. Katil Mehmet cezaevine girmişti ama dört erkek kardeşi daha vardı. Her an öldürülme korkusuyla yaşıyordu. Çakırbeyli çiftliğinden ayrıldı ve Aydın'a yerleşti. Araya çok hatırlı dostlar girdi. Ali Adnan ile Budaklılar barıştırıldı. Hatta Ayşe'yi vuran Mehmet'e Reşat Ok adındaki avukatı Ali Adnan tuttu. Bu olayın üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra Ali Adnan evlenmeye karar verdi. Kan davasını sürüp sürmeyeceği daha belli olmadan İzmir'in tanınmış ailelerinden Evliyazadelerin kızları Fatma Berri'ni Ali Adnan'la evlendirmesini çok cesurca alınan bir karar olarak mı görmem lazım? Evliyazadeler Ali Adnan'ı damat olarak görmekte istekliydi. Üstelik bu evlilik Fatma Berri'ne rağmen gerçekleşmişti. Fatma Berri bu evliliğe soğuk bakıyordu. Aklında bir çiftçiyle evlenme düşüncesi yoktu. Çiftlik yaşamını sevmiyordu. Bu nedenle evliliğe razı olmadı. Bir gün her hafta sonu yaptığı gibi önce İpekçi ailesinin işlettiği Elhamra sinemasına, oradan da Ali Galip Pastanesi'ne gitmek için hazırlık yapıyordu. Naciye Hanım kızı Fatma Berri'nin odasına geldi. Berri'nin kendisine şık giyin denmesini ve ardından saçına kıyafetine sürekli müdahale edilmesini hiç anlamadı. Annesinin daha önce yapmadığı davranışlardı bunlar. Fatma Berri'nin ağabeyi Samim'le birlikte evden çıktı. Sinemadan sonra pastaneye gittiler. Masaların birinde Ali Adnan oturmaktaydı. Berin göz ucuyla ona baktı. Karşı masada oturan genç adam 1.70 boylarında bebek yüzlü, çekik gözlü, sivri burunluydu. Yanık pekmez renkli saçlarını limonla yapıştırmış, kalın kaşlarını hafif inceltmişti. Boyuna göre geniş omuzlu, güzel elli, şık giyimliydi. Ali Adnan'ın hayatı boyunca tercih edeceği koyu renkli kruvaze takım elbisesi vardı üzerinde. Ayakkabıları hep temiz, hep boyalı olacaktı. Bir diğer vazgeçemediği ise ipek çoraplarıydı. Ağabeyi Samim'in tanışmak ister misin sorusuna Berrin çok sinirlendi ve hışımla pastaneden çıktı. Hemen ardından da Samim çıkarak kız kardeşinin gönlünü almaya çalıştı. Ama zamanla Fatma Berrin ikna edildi. Hep yazıyorum, Evliyazadelerin kızlarının evlenmelerinde hep bir tuhaflık var. İyi okulda okumuş, Fransızcayı ana dili gibi konuşan, piyano çalan batılı Fatma Berrin, tahsilini tamamlamamış, çiftlikte yalnız yaşayan ve her an öldürülme tehlikesi altında bulunan Ali Adnan'la neden evlendirilmek istenmektedir? Fatma Berrin'in birçok talibinin olmaması imkansız. O halde Evliyazadelerin Ali Adnan ısrarı nedendir? Kızlarını el üstünde tutan, yetişmeleri için her türlü olanağı seferber eden Evliyazadeler, Fatma Berrin'in istememesine rağmen ona neden sürekli baskı yapmıştır? Ve Fatma Berri neden boyun eğmiştir? Neden Aydın'ın bir köyünde yaşamaya mecbur bırakılmıştır? Berri'nin bu evliliği kabul etmesinin nedeni yaşı olabilir mi? 23 yaşındaydı. O dönem için evlilik yaşını çoktan aşmıştı. Peki ama neden? Ablası Güzin de geç evlenmişti. Üstelik kocası Hamdi Dülger Efendi'den 3 yaş büyüktü. Bir sır var. Ali Adnan ile Fatma Berrin bir gün Ali Galip Pastanesi'nde bir araya gelip tanışırlar. Sonra birkaç kez daha buluşurlar. Ali Adnan Fatma Berrin'e Çakırbeyli çiftliğindeki yaşama uyum sağlayıp sağlayamayacağını soruyordu sürekli. Fatma Berrin ise Ali Adnan'dan bir söz istiyordu. Siyasetle ilgilenmeyecekti. Eniştesi Doktor Nazım'ın başına gelenler tüm Evliyazade ailesi gibi Fatma Berrin'i de çok sarsmıştı. Fatma Berrin babası Yemişçizade İzzet Bey'in ruh sağlığının bozulmasında içinde yer aldığı ve o dönemde 2. Abdülhamit istibdadına karşı mücadele veren İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli faaliyetlerinin de etkisi olduğunu düşünüyordu. Dayısının kızı Beriya'nın ruh sağlığının bozulmasında da siyasetin rolü olduğu fikrindeydi. Siyasetten nefret ediyordu. Ali Adnan Fatma Berrin'e siyasetle ilgilenmeyeceği sözünü verdi. Aileler anlaştı ve 2 Eylül 1928'de Ali Adnan ile Berrin'in nişanları ve düğünleri bir arada yapıldı. Ve Çakırbeyli çiftliğine önce Evliyazade Berrin Hanım'ın piyanosu gitti. Balayı dönüşü genç evliler çiftliğin yolunu tuttular. Çiftliğin hanımını ve beyini yeni kahya göz koyalı Abdi Akağa karşıladı. Dededen kalan topraklar eskisi kadar olmasa da bir hayli genişti. Çiftlik sulanabilir bir ovaya yayılmıştı. Çiftlikte 11 artezyen kuyusu vardı. Aydın'dan gelen yol ile Koçarlı yönünden gelen yolun kesiştiği yerde ise bir köşk vardı. Köylüler buraya kule derdi. Köşk 2 katlı 7 odalıydı. Yapımında Macar ustalar çalışmıştı. Evin yakınındaki kahya ve hizmetlerin kaldığı bir de ev vardı. Bir dönümlük sebze bahçesinde yetiştirilen ürünlerle çiftlikte yaşayanların ihtiyaçları karşılanırdı. Ali Adnan çiftlikle bizzat ilgileniyordu. Onun girişimiyle Çakırbeyli çiftliğinde son yıllarda pamuk yetiştirmeye başlamışlardı. Çiftlik hayatı Fatma Berrin'i mutlu etmeye başladı. Tek istemediği ve hayatı boyunca sevmeyeceği kişi eşinin yakın dostu Ethem Bey'di. 1 Haziran 1930'da hayatında en çok sevdiği oğlu Yüksel'i doğurdu. O günlerde Türkiye yeni bir siyasal doğuma hazırlanıyordu. Ve bu siyasal hareketin içinde Berrin'in muhalefetine rağmen Ali Adnan Menderes'te olacaktı. Serbest Fırka. Paris Büyükelçisi Ali Fethi Okyar yapacağı ziyaretin yeni bir partinin doğumuna neden olacağını hiç tahmin etmiyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın olaylı bir şekilde kapanmasının üzerinden 5 yıl geçmişti. İzmir suikasti davasıyla iddiatçıların yok edilmesinin üzerinden ise 4 yıl. Türkiye'de herkes artık kolay kolay yeni bir parti deneyiminin yaşanmayacağını düşünüyordu. Ta ki o ziyarete kadar. Paris Büyükelçisi Ali Fethi Türkiye'ye geldi. Mustafa Kemal Yalova'da dinleniyordu. Ziyaretine gitti. Kısa bir ziyaret için gitmişti ancak 6 gün Yalova'da kaldı. Çok yakın arkadaşlar, Ali Fethi Mustafa Kemal'in sözlerine değer verdiği isimlerden biriydi. Ali Fethi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli kurmaylarındandı. Hatta bir dönem cemiyetin katibi umumisi oldu. Mustafa Kemal'le birlikte İttihatçı subayların siyasetten uzaklaşmasını savunduğu ve liberalizmi benimsediği için Enver Paşa ve arkadaşlarıyla ters düştü. Mustafa Kemal'le birlikte İstanbul'dan uzaklaştırılmak için Sofya'ya elçi tayin edildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan İzzet Paşa kabinesinde 2 ay dahiliye nazırlığı yaptı. Milli mücadeleye Mustafa Kemal'i ikna eden isimlerden biriydi. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı oydu. 1920-1925 yılları arasında Ankara'nın en önemli beyinlerinden biriydi. Ali Fethi Bey, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu günlerde Mustafa Kemal tarafından başbakanlığa atandı. Ancak Şeyh Said isyanı nasıl Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın siyasal hayatına son verilmesine sebep olduysa, bu fırkaya hep hoşgörüyle bakan Başbakan Ali Fethi'nin siyasal sonunu da hazırladı. Paris'e büyükelçi olarak atandı. 5 yıldır Paris'te bulunuyordu. Mustafa Kemal Yalova'da 6 gün boyunca Ali Fethi'nin İngiltere ve Fransa'dan örnekler vererek Türkiye siyasal sistemine yönelik eleştirilerini dinledi. Ali Fethi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan kurtulabilmesi için Fransızların yardıma hazır olduğunu ve bunu elçi olarak kendisine bizzat bildirdiklerini söyledi. Bizim çoğu tarih kitabımız der ki Mustafa Kemal bir muhalefet partisi kurduracaktı. Bu nedenle Paris'ten Ali Fethi Bey'i çağırdı. Ona parti kurduracağını açıklamadan 6 gün dinledi. Sonra İstanbul Büyükdere'deki Necmettin Molla'nın Kocataş evinde kafasındaki düşünceyi Ali Fethi Bey'e açtı. Mustafa Kemal kafasında bir muhalefet partisi düşüncesi oluşturmuş ve buna uygun genel başkan bulmak için Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey'i çağırıp onu dinlemiştir tezi pek gerçekçi görünmüyor. Doğrusu Ali Fethi gerek Yalova gerekse İstanbul'da söyledikleriyle Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Nasıl 100 yıl önce Londra sefiri Reşit Paşa İstanbul'a gelip İngiltere hükümetinin Osmanlı Devleti hakkındaki görüşlerini Sultan Abdülmecid'e arz etmiş, sonra ikisi gerek ekonomik gerekse siyasal islahatların yapılmasına karar vermişlerse, 100 yıl sonra benzer olay Yalova'da yaşanmıştı. Mustafa Kemal Ali Fethi'yi bu nedenle 6 gün yanında tutmakla kalmamış, İstanbul'a da birlikte gitmişlerdir. Mustafa Kemal Necmettin Molla'nın evinde Ali Fethi'ye şunları söylemiştir. Ben bunun çaresini buldum. Memlekette muhalif bir fırka kurmak lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse mecliste münakaşa daha serbest olur. Mesela siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe mecliste söylersiniz. Bu surette tatbikatta görülen birçok hataların öne alınmış olur. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, 1959 sayfa 263. Evet, Mustafa Kemal Ali Fethi'den etkilenmişti ancak onun kafasında da demokrasi devrimi vardı ve hemen bunu hayata geçirmek istiyordu. Türkiye siyasal yaşamına, yani tek partili otoriter bir sisteme demokratik Batı ülkelerinin küçümseyerek baktığını biliyordu. Bundan rahatsızdı. Tek partili rejimde hükümet mecliste eleştirilmiyordu. Milletvekilleri sadece yeniden seçilmenin kulisini yapıyordu. Üstelik dünya 1929 ekonomik bunalımını yaşıyordu ve Türkiye ister istemez bu krizden epey etkilenmişti. Mustafa Kemal kararını vermişti. Cumhuriyet Halk Fırkası yanında mecliste bir parti daha olmalıydı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kendi denetimi dışında kurulmuştu. Yeni oluşumun tüm safhasında kendisi olacaktı. Fırkanın başkanlığına Mustafa Kemal'in emriyle Ali Fethi geldi. Emriyle geldi çünkü Ali Fethi bu görevi hiç istememişti. Fırkanın adını da Mustafa Kemal koydu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Kimlerin kurucu olacağını da tek tek saptadı. Kız kardeşi Makbule, Atadan Hanım'ı kurucu yaptı. Kardeşini kurucu yaparak yeni bir fırkaya katılmakta tereddüt eden kişilere güvence verdi. Yani Serbest Cumhuriyet Fırkası hakkında ileride bir soruşturma kovuşturma açılmayacağının en somut örneğiydi Makbule Hanım. Dipnot: Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda Mustafa Kemal'in tek akrabası yoktu. Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın yeğeni Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Fuat Reşat Baraner'di. Baraner'in eşi dönemin ünlü yazarı TKP'li Suat Derviş de Saadet Baraner, 25 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Serbest Cumhuriyet Fırkası'na katılmıştı. Fırkanın güvencesinin bir diğer ismi Nuri Jonker Bey'di. Mustafa Kemal'in Selanik'ten çocukluk arkadaşıydı. Aynı mahallede büyümüşler, tüm askeri okullarda birlikte okumuşlardı. Mustafa Kemal Paşa'ya Kemal diye adıyla hitap eden tek kişiydi. Nuri Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın umumi katipliğine, yani genel sekreterliğine getirildi. Mustafa Kemal, hocam diye hitap ettiği Selanik askeri rüştiyesinden Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyettin'i de Yüce Kök kurucu yaptı. Bir diğer Selanikli Tahsin Uzar Bey de kurucular arasındaydı. Türk Ocağı kurucularından şair Mehmet Emin Yurdakul ve Ağaoğlu Ahmet gibi isimler de Mustafa Kemal'in isteğiyle zoraki kurucu oldu. Dipnot: 1938 yılında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Percy Loraine gizli kaydıyla Londra'ya gönderdiği Notes on Leading Turkish Personalities adlı raporunda Türkçülük fikrinin önde gelen isimlerinden Ağaoğlu Ahmet hakkındaki notu ilginçtir. Ahmet Ağaoğlu İslamiyet'i seçmiş Kafkas kökenli bir Yahudinin oğludur. Bu raporun yazar Halide Edip Adıvar'ın verdiği bilgilere göre yazıldığı iddia edilmektedir. Halide Edip Adıvar'ın Sabetayist olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Ağaoğlu ailesi hakkında verdiği bilgiye güvenebiliriz. Bir benzer iddia yine Türkçülüğün ideologlarından Kazanlı bir fabrikatörün oğlu Yusuf Akçura içinde yapılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında Selanik'te ağırlığı vardı. Mustafa Kemal Serbest Fırkaya 15 milletvekili sözü verdi. Onun direktifiyle 15 milletvekili CHP'den istifa ederek hemen yeni fırkaya geçti. Fırkanın çizgisi kuruculara bakıldığında belliydi. Liberal, Türkçü bir parti olacaktı Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ama programında Türkçülükten çok liberalizm vurgusu ön plandaydı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın programını Ağaoğlu Ahmet yazdı. Programda yer alan serbest piyasa, yabancı sermaye, kambiyo kuru, ihracatın teşviki gibi ekonomik kavramlarıyla Türkiye ilk kez karşılaşıyordu. Ama bu 11 maddelik programa Mustafa Kemal'in tek bir eleştirisi vardı. Beşinci madde ekonomik anlayışla liberalizmin benimseneceğine ve kişisel girişimin fırka tarafından destekleneceğine ilişkindi. Bireysel girişim ve özel sermayenin gücünün yeterli olmadığı durumlarda devlet desteğinin gerektiğine dair ifade daha sonra Mustafa Kemal tarafından eklendi. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın tek ayrıştığı nokta ekonomiye bakıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki günlerinden beri liberal iktisadı benimseyen Ali Fethi ile Ağaoğlu Ahmet Beylerin, Başbakan İsmet İnönü Paşa ile bu konuda farklı görüşte olduğu aşikardı. Zaten o günlerde Başbakan İsmet Paşa ilk kez 30 Ağustos 1930'da Sivas'la ılımlı devletçi olduğunu açıklayarak devletçilik terimini siyasal literatüre sokacaktı. CHF'nin mi yoksa SCF'nin mi daha sol bir parti olduğu o günlerde ilginç tartışmalara neden oldu. Ali Fethi Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte şöyle diyordu. Fırkam halk fırkasının sol cenahında liberal ve laik cumhuriyetçi bir fırka olarak çalışacaktır. Sol cenaha teveccühün miyarı yani ölçüsü halkın seviye ve temayülüne umumi efkarın yani kamuoyunun karşılayış ve yükselişi olacaktır. 11 Ağustos 1930. 11 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye'de de fırkamız sola mütemayildir yani eğilimlidir diyordu. Aynı gazetede CHF'nin açıklaması 21 Ağustos'ta yayımlandı. Bu memlekette padişahlığı, halifeliği, şarklılığı kaldıran, dini dünya işlerinden ayıran, Latin harflerini alan, şapka giydiren bir fırkanın daha solu yoktur. İsmet Paşa'nın soluna ancak hürmet icabı geçilebilir. Anlaşılıyor ki sol kavramı o günlerde pek korkulu görünmüyor, özgürlükçü bir düzeni tanımlamak için kullanılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti ikinci kez muhalefet oluşturma çabasını başarıyla uygulayabilecek miydi? Ali Adnan Menderes serbest fırkada. Ali Adnan Menderes yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na nasıl katıldı, teklifi getiren kimlerdi? Ali Adnan yıllar sonra avukatı Orhan Cemal Perso'ya Serbest Fırka ve CHP ile ilişkileri konusunda bakın ne diyor. Halk Partisi ileri gelenleriyle tanışıyordum. Doktor Reşit Galip, Necip Ali hemşerim, dostlarımdı. Fethi Bey'in Serbest Fırkası ortaya çıkıncaya kadar ise Halk Partisi'ne onların rica ve ısrarlarına rağmen girmemiştim. O devredeki muhtemetler saltanatı idaresini beğenmiyordum. Başbakan Adnan Menderes, 1978, sayfa 61. Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes adlı kitabında şunları yazmaktadır. Menderes politika hayatına yine Ethem Bey ile beraber, rahmetli Doktor Reşit Galip'in teşvikiyle Fethi Okyar'ın başında bulunduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'na girerek başladı. 1967, sayfa 27. Yazılanlara bakılırsa Ali Adnan'ın aktif siyasete girmesini Doktor Reşit Galip ve Necip Ali Küçük Ağa sağlamıştı. Ne garip değil mi? Ali Adnan'ın hemşerim, dostlarım dediği bu iki isim daha 2 yıl önce Doktor Nazım'ı idama gönderen İstiklal Mahkemesi'nin 2 önemli üyesiydi. Bu bir tesadüf mü? Evliyazadelerin bir damadını Doktor Nazım'ı idama gönderenler, Evliyazadelerin bir diğer damadını Ali Adnan'ı politikaya sokmak için çaba mı sarf etmişlerdi? Özel bir nedeni veya vicdani bir sebebi var mı bilemiyoruz. Bu sorunun yanıtını Doktor Reşit Galip'in kimliğinde bulabiliriz. Arkadaşları arasındaki adı Köylü Reşit Galip'ti. Bu ismin verilmesinin nedeni şuydu. Birinci Dünya Savaşı'nın ağır mütareke koşullarında İstanbul'da bazı gençler 25 Kasım 1918'de Köycüler adı altında bir cemiyet kurdular. Köylere yerleşip bir misyoner gibi çalışacaklar, böylece Batı düşüncesini ve pratiğini köylülere öğreteceklerdi. Misyonerlik Doktor Reşit Galip'e yabancı bir duygu değildi. Doğduğu Rodos'ta Allianz İsrail'de Universal'de eğitim görmüştü. Sonuçta siyasal yaşamı boyunca köylülerin politikaya girmesini isteyen Doktor Reşit Galip'in iyi eğitimli çiftçi Ali Adnan'a sürekli teklif götürmesine şaşılacak bir durum yoktu. Sonuçta köylü misyoneri Doktor Reşit Galip ile çiftçi Ali Adnan aynı partide buluştular. Ali Adnan sadece fırkaya katılmakla kalmadı, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Aydın İl Başkanı oldu. 4 Eylül 1930 Serbest Fırka için bir dönemeç oldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası teşkilatlanma gezisi düzenledi ve bunu İzmir'den başlattı.